Ya zaten abi hani biri torrent morrent indirmiyorsa böyle hani garip grup gerçekten bir şeyler yapmıyorsa ne ihtiyacın olabilir ki abi? Hani
Doğru, evet.
Netflix falan dediğin zaten canlı yayın değil ya.
Evet.
Zaten o hizmetler buffer'la çalışıyor. Yani sen videoyu izlerken arada sırada işte sonraki 30-40 saniyeyi bir böyle hemen çekiyor, bitiriyor. Çekiyor, bitiriyor. Hani şey yapmıyor böyle sürekli cayır cayır interneti kullanan falan bir şey yok. O yüzden yani şimdilik bir problem de yaşamadım açıkçası ben.
De çekiyor, bitiriyor, çekiyor, bitiriyor deyince aklıma Kuzey Koreli askerler geldi.
Ne yapıyorlarmış
Ne
onlar?
diyorsun o konuda?
Yani benim izlediğim, benim takip ettiğim teknoloji gündemlerinde öyle bir şey görmedim ama kaynak sağlam ise, güvenilir ise çok güzel haber bence.
Bayağı dönüyordu. Şimdi bu tabii Kuzey Kore'de internet sıkıntılı olduğu için, hatta neredeyse hiç olmadığı için bu arkadaşlar öyle değişik değişik videolar girip izleyemiyorlarmış.
Evet.
Rusya'da savaşa katılınca internet erişimi sağlanınca bu askerlere, bizim Kuzey Koreli canım askerlere, birden demişler ki bu ne ya, birileri sevişiyor bu videoda deyip izlemeye başlamışlar.
Hele de düşünsene farklı ırktan birileri.
İlk defa görüyor falan. Evet. Şey aramış mıdır? Kuzey Koreli diye yukarıda. Ya da Asyalı.
Ya acaba aramış mıdır? Ne diyorsun? Ya o psikolojiyi de şimdi düşünmek çok zor ya.
Savaş psikolojisi değil mi? Yani hani bir an önce
Tabii.
sonuca ulaşmak istiyorsun. Çünkü orada bir savaştasın ya. Çok arayacaklarınız. Yani ilk çıkan video tıklamışlardır yani.
Ya umarım ilk tıkladıkları videoda kendi zevklerine uygundur diyeyim, yönelimlerine.
Büyük ihtimalle Rusya'da ne izleniyorsa en çok o vardır. Ama ben yine de Kuzey Koreli askerler için mutlu oldum diye bir değişik bir şey görüyorlar diyeyim. Kelimeyi söyleyecektim neredeyse.
Umarım gördüklerinden hoşnutlardır diyeyim ben
Bence
de.
bayağı hoşnutlardır. Ülkeye dönmek istemeyebilirler. Cayır
Sen şey demişsin değil mi? Cayır cayır izliyorlarmış. Hani böyle bir...
cayır izliyorlarmış. Evet.
O zaman demek ki mutlular.
Evet yani. Abi tabii bir değişiklik onlara da. Hep
Peki
aynı
mesela ülkeye
insanlardı.
dönebilirlerse, hani şehit demeyeceğim, ölmezlerse ve dönerlerse böyle iş, yani madalya falan da takılır herhalde diye tahmin ediyorum gazi oldukları için.
Evet.
Mesela bunu nasıl anlatacaklar acaba, ya da anlattıkları kişi ne tepki verecek?
Bir şey diyeyim mi? Bence direkt hükümet onlara sus lan falan diye böyle hani
Ne
sustururlar o. Bence
gördüyseniz.
anlattırmaz. Evet, aynen öyle.
Ya da şey gazi olarak dönüyorlar ama ülkelerinde şehit oluyorlar ya, öldürülüyorlar. Neden? Ya izlediklerini anlatmasınlar diye.
Evet, aynen. Yani mümkün Kuzey Kore'de. Çünkü Kuzey Kore'de bayağı demokratik bir ülke. Orada da.
Kuzey Kore'nin resmi adının Demokratik Kore Halkların Cumhuriyeti gibi bir şey. Yani demokrasi
Evet.
geçtiğini biliyorsun, değil mi?
Evet, aynen. Çünkü demokratlar kardeşim gayet.
Doğru.
Babadan oğula geçiyor demokrasize keyfi şeyi ne o
Azerbaycan da
isteği.
öyle.
Evet, onlar da çok demokrat mesela. O da babadan oğula geçiyor. Değil mi?
Evet. Niye, bizim ünlü bir arkadaşımız var şimdi. Hani ismini verip
Evet,
ifşa
burada
etmeyeceğim
fiş
tabii
evet
ama.
ifşa etme.
Ama hatırlarsan o da her demokrasi tartışmasında Azerbaycan'ın Türkiye'den ne kadar ileri olduğunu savunuyor.
Evet. İleri.
Yılmaz bir şekilde.
Biz de işte oraya yetişmeye çalışıyoruz
Doğru
ülkece
gerçi.
aslında
Biz de
yani.
doğru.
Hani bizde
Ya.
henüz babadan oğula geçmiyor demokrasi aşkı ama.
Doğru. Ya Azerbaycan'da Aliyev eşini danışmanı yapmıştı değil mi? Öyle bir şey
Evet,
olmuştu.
evet. Sonra işte Fox'taki muhabiri de kovuldu bu yüzden mesela. Yani başka bir ülkenin başkanı eşini danışman yapıyor ve sen işinden kovuluyorsun. Muazzam bir bağ var arada.
Gerçekten harika ya. Bizde en fazla damat bakan
Ha, ben de
oldu.
onu diyecektim. Bizde de babadan damada geçen bir şey oluyor yani hani
Ama onu
birazcık.
da ekarte ettiler bak. Bir hatta
Ettiler.
şey durumu oldu diyorlardı ya. Hani bakanlıktan sonra dayak yemiş falan diye durumlar vardı. Ya
Dövüldü.
düşünsene, bakan oluyorsun. Sonra kayınbaban seni dövüyor.
Kayınbaban derim ya, Cumhurbaşkanı yani hani
Evet.
ülkenin Cumhurbaşkanı seni dövüyor falan böyle. Aynı zamanda yüzüğün var. Falan
Yüzüklerin
böyle değişik
Efendisi.
bir Yüzüklerin Efendisi diye. Neyse 2028'de bakalım babadan damada geçecek mi? Onu da
Ya da
söyleyip
babadan
duruyorlar.
oğla.
Oğlu
Ha, diğer
geçmişsin be.
damadı
Evet
diyorsun
damat, evet
sen.
evet diğer damadı diyorum tabii.
Şeyci, radyo kontrollü uçakçı.
Evet aynen. O mesela. O da
Ha.
olabilir. Ondan sonra
Görürüz bakalım.
babadan oğula. Yavaş yavaş önce babadan damada. Önce sonra
Sonra.
babadan oğula artık yavaş yavaş. İleri demokrasi.
İleri demokrasi. İleri demokrasi
Evet.
demişken senin de 5 Kasım seçimlerin kutlu olsun.
Evet
Hayırlara
çok.
vesile olsun.
Çok teşekkürler. Bakalım bekliyoruz Ocak ayını. Bir gelsin bakalım ülkenin başına neleri değiştirecek bir görelim.
Sen araştırma fonunu artırırsan MAGA şapkası takıp gezecek misin?
Kesinlikle o araştırma fonuna ekstra bir şekilde destek olduğu sürece ben bir sonraki seçimlerde umarım vatandaş da olursam böyle koşa koşa gidip basacağım.
Ama MAGA şapkasıyla da gezeceksin. Kabul
Gezeceğim
mü?
söz. O
Tamam.
kadar eminim ki yükseltmeyeceğini ya da hani sabit tutmayacağına fonu. O yüzden şey yapabiliriz bu konuda.
Ve bu podcast'imiz görüntülüye geçtiğinde de yayınları MAGA şapkasıyla yapacaksın, olur mu?
Onu düşünürüz.
Kayda alınmasın diyorsun.
Onu düşünürüz. Bu arada haberlere geçmeden önce şey de söyleyelim. Dün 10 Kasım'dı. Ama tabii biz 11 Kasım'da paylaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü.
Her şey için teşekkür edelim. Yattığı yer huzurlu olsun. Eğer varsa mekanı cennet olsun. Başta Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına da bize bu cumhuriyeti armağan ettikleri için tekrar buradan teşekkür etmiş olalım Meriç.
Bu arada ata demiyor muyduk artık? Ne oldu? Atatürk mü diyeceğiz? Benim kafam karıştı son birkaç zamandır. Birileri ata diye paylaşıyordu.
Yani başında yeni takısı varsa abi, hani yeni Meriç'sen, YCHP, Y Türkiye, Y Meriç, sanırım ata demen gerekiyor. Yani Türk'ün olmaması gerekiyor.
Herhalde. Bana da öyle geldi.
Ama bilemedim. Bizim öyle bir derdimiz yok.
Evet, bizim öyle bir derdimiz yok. Atatürk zaten resmi olarak da soyadı Atatürk. Yani şimdi oradan Türk'ü çıkarmanın herhangi bir manası yok
Father
zaten.
of the Turks zaten İngilizce'de de doğrudan Father of the Turks diye geçiyor.
Evet.
Gerçekten Türklerin atası.
Artık İngilizce'de de o zaman father mı diyecekler mesela o kişi İngilizce'de konuşuyorken.
Father of the.
Father
Ne öyle?
Father of the.
Father of the Republic, ama hangi Republic olduğu
Hangi?
da belli. Çünkü yine içinde Türk geçiyor. Turkish
Doğru.
Republic diyemez.
Peki o evet bu arada Cumhuriyet mi olacak ülkenin adı da artık mesela?
Tabii. Yani
Ya da İYİ Cumhuriyeti.
o da olabilir, evet. Yani çünkü hassasiyetler önemli abi.
Önemli tabii ki. Tabii ki.
Mesela biliyorsun Amerika'da da herkes der, hiç kimse şey demez. Ben Amerikanım demez.
Evet tabii.
Almanya'da
Amerikalı.
da tabii. Almanya'da da kimse Almanım demez. Almanyalıyım der.
Tabii
Hep
ki.
böyle
Tabii.
etniklerini falan da söylerler.
Evet. Biz de
Mesela
Türkiyeli bireyler olarak.
tabii mesela hiç Almanya döneri bile sahiplenecek kadar düşmemiştir.
Hiç.
O zaman istersen MAGA demişken, Amerika demişken, Amerika'nın çok büyük etkisinin olduğu yaptırımların belki de beşiğinde olan bir ülke ve bir şirketten bahsedelim. Ne dersin?
Evet, olur.
TSMC biliyorsun, Tayvan yarı iletken üretim şirketi, defalarca konuştuk.
Evet.
TSMC dünyanın en ileri çip üretim teknolojilerine sahip firması konumunda şu an. Ve TSMC bu kadar ileri teknolojilere sahip olduğu için sen çok gelişmiş çipler istiyorsan adresin TSMC oluyor dolayısıyla. Ama bir yandan da bildiğin üzere Amerika'nın 2020'lerin başından bu yana Çin'e uyguladığı bir ambargo söz konusu. Özellikle çip üretiminde, teknoloji ihracatında ve teknoloji transferinde. Şimdi Çinli müşterilere TSMC pazartesi gününden itibaren, yani sizin bu programı dinlediğiniz günden itibaren demiş ki 7 nanometre ve daha ileri üretim teknolojilerine sahip yapay zeka çekirdekleri üretmeyeceğiz. Yapay zeka işlemcileri üretmeyeceğiz demiş. Burada en fazla etkilenen kullanıcıların, müşterilerin Alibaba ve Baidu olması bekleniyor. Çünkü Alibaba ve Baidu kendi çiplerini tasarlıyorlarmış ve bu tasarladıkları çipleri de TSMC'ye 7 nanometrede ürettirmeyi düşünüyorlarmış. TSMC'nin bu hamlesi şu anda biraz da böyle olmayan bir yerden çıkmış gibi geliyor abi. Çünkü Amerika'nın güncel olarak hadi şunu da yapın dediği bir noktada değiliz. Fakat muhtemelen TSMC şeyi de hesaba katıyor işte. Hani başkanlık seçimleri oldu. Trump tekrar gelecek ve Trump'la birlikte özellikle bu Çin'e olan teknoloji ambargosu kendini göstermişti. İlk kez ortaya çıkmıştı. Muhtemelen gelecekteki yönetime de biraz böyle uyum sağlamak adına Çin'e giden muslukları biraz daha kısmış gibi görünüyor. Aynı zamanda daha Trump başkan değilken yani hani Biden başkanken Trump'ın yaptığı açıklamalar da vardı TSMC'ye. Demişti ki Amerikan çip endüstrisinden çalıyorsunuz, hırsızlık yapıyorsunuz. Hani buradaki istihdamı, teknolojiyi çalıyorsunuz. Çünkü Washington olarak biz destek sağlıyoruz. Destek paketleri açıklıyoruz. Amerikalı firmalar sizinle çalışıyor. Bu desteklerden yararlanıyorsunuz ama üretiminizi Amerika'ya taşımıyorsunuz diye. Hani bir yandan da onu da biraz daha belki yumuşatmak, Amerika'nın biraz daha suyuna gitmek için yapılmış olabilir diye yorumlar var açıkçası abi.
Yani Tayvan Amerika'ya yalakalık yapıyor diyebilir miyiz?
Amerika ile beraber çalışıyor diyebiliriz.
Belki tamam, yalakalık yapıyor yani, evet.
Yani baktığında varoluşunu sürdürmesi için de yapması gerekiyor Merit.
Evet, çünkü, ben yargılamıyorum.
Çünkü Çin doğrudan Tayvan diye bir ülke yok. Orası Çin Halk Cumhuriyeti'nin dediği için. Hani evet. Düşünsene. Tayvan bir ada ülkesi. Bilmeyen arkadaşlar için de ufak bir güncelleme yapalım. Çin'in güney doğusunda bulunuyor. Yani Çin'e karşı durmak istiyorsan Amerika'nın desteği hep yanında olmalı ki. Çünkü Çin Tayvan açıklarında sürekli askeri tatbikatlar falan yapıyor. İşte Tayvan'ı nasıl işgal ederiz, işte Tayvan'ı nasıl çıkarma yaparız tarzı. Çünkü onlara bakıldığında Tayvan zaten bir ülke değil. Zaten onların kontrolünde olması gereken bir toprak parçası. O yüzden doğal olarak senin deyiminle demeyeyim, kendi deyimimle Amerika ile birlikte çalışmak zorunda Tayvan.
Vallahi ben Tayvan'ın yanındayım. Ben Tayvan'ı destekliyorum. Yani öyle zorla kardeşim gel benim olacaksın gibi zorlamalarla, tacizlerle, tecavüzlerle bir yere gidemezsin Çin. Ben buradan Çin hükümetine sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Tayvan serbest bir ülkedir. Arkasında Amerika vardır, İsrail vardır ve Meriç vardır. Ona göre.
bugün seni çok cesur buldum abi.
Kardeşim Trump seçildi, artık yüzümüz yere, sırtımız yere gelmez bizim.
Sana helal olsun be. Sen o MAGA şapkasını takacaksın, ben sana söyleyeyim.
Sabahtan beri Asya hakkında konuşuyoruz ya.
Evet. Önce Kuzey Kore dedik.
Kuzey Kore dedik, Tayvan dedik, Çin dedik. Bir de Güney Kore mi bu? Burada Kore ile çalışan dediğin...
Hem Güney
dediğin...
Kore hem de Çin. İkisi
ben
birden.
Ben seni burada kınıyorum. Bir kere Kore ile çalışan demişsin. Bu Kore ile çalışan Kuzey Koreli mi, Güney Koreli mi kardeşim? Bunu belirtmemişsen burada sen Kuzey Kore'nin varlığını reddediyorsun. Tamam, ben de Kuzey Kore aşığı değilim. Ama Kuzey Kore vardır kardeşim. Hemen bu başlığı düzeltmeni senden rica ediyorum. Ben seni kınadım. Sana bir NATO veriyorum burada. Tamam NATO mı?
NATO veriyorsan benim başlığıma tabii karışmaman lazım aslında.
NATO veriyorum o zaman.
Ben notanı alıyorum.
Do.
Bizim hatırlarsan Cihan liderimiz bir ara şey demişti. Hani nota ne?
Evet.
İşte müzik mi tarzı bir açıklaması
müzik
olmuştu.
Müzik notası mı bu ki herkese evet veremezsin diye.
Ben de sana bu açıklamayı iade ediyorum. Bu açıklamayla karşılık veriyorum.
Şimdi Huawei'ye ajanlık yapan bir Koreli çalışan varmış. Huawei Çin firması. Çalışan evet. Koreli. Bakalım evet, ne çıkacak buradan.
Güney Koreli. Normalde Güney Kuzey Koreli. Koreli ajan da olabilir ama Kuzey Koreli evet ajan herhalde Çin firmasına en azından ajanlık yapmaz evet diye düşünüyoruz.
Evet. Kellesi ya, olay, gider.
Yani muhtemelen. Ya olay şöyle gelişiyor. Şimdi az önce TSMC dedik. TSMC dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri. Yarı iletken üreticilerinden biri. Bir de SK Hynix diye bir firma var. SK Hynix de Hyundai grubun bünyesinde yer alan bir firma. Ve bu da yine dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri. Huawei, ABD'nin yaptırımlarından belki de bizim en azından gördüğümüz kadarıyla en çok etkilenen firmaların başında geliyor. Çünkü 2020'den hemen önceydi yanılmıyorsam, Huawei'ye ambargo gelmeden önce Huawei dünyanın en büyük telefon üreticisi olmuştu. Ki Huawei aslında telefon üretiminden dolayı ban yemedi sadece Amerika'dan, ambargo yemedi. Huawei aynı zamanda altyapı teknolojilerinde de çok ileri bir firma. Altyapı derken internet altyapısından bahsediyorum. 4G, 5G, baz istasyonları, bunların haberleşmesi vesaire. Bu teknolojilerde çok fazla patenti olan ve çok ciddi yatırımları olan bir firma. Amerika'nın ve Batı bloğunun iddiası Huawei'nin bu altyapılarla birlikte ve işte telefon gibi cihazlarla birlikte verileri Çin'e aktarıyor olması, Çin hükümetine, Çin devletine aktarıyor olmasıydı. Şimdi Huawei'ye bu ambargo geldi ve bu ambargodan sonra Huawei Android ekosisteminden atıldı. Çünkü Google bir Amerikan firmasıydı ve Google'ın işletim sistemini kullanamayacaktı. Ne yaptı? Kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kaldı. Harmony OS'ti yanılmıyorsam. Ne oldu? Zamanla TSMC'den de çip alamaz hale geldi. Snapdragon modellerini alamadı, MediaTek modellerini alamadı. Yani TSMC'nin üretim sürecini kullanan işlemcileri de alamaz oldu. Ne yapmaya çalışıyor? Kendi işlemcisini bir şekilde üretmeye çalışıyor ya da bir şekilde TSMC'den öyle ya da böyle kaçak alınmış üretim hani aletleri, aparatlarıyla bir şekilde hani üretimini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da belleğe vesaireye ihtiyacı var. Hani genel bir ekosistemden bahsediyoruz. Hem donanım hem yazılımsal olarak. İşte bu kapsamda SK Hynix gibi sektörün en önde giden bellek çipi üreticisi bir firmanın çalışanı Huawei'ye geçecekmiş. Geçme kararı almış. 2013 yılında bu arada SK Hynix'e katılmış ve burada bozuk çip analiz biriminde görev yapmaya başlamış. Daha sonra 2020 yılında yani SK Hynix'e girdikten 7 yıl sonra SK Hynix'in Çin'deki bir iştirakında çalışmaya başlamış. Orada da kurumlar arası müşteri ilişkilerinden sorumlu yönetici pozisyonunda çalışıyormuş. Sonrasında 2022'de Huawei'den çok cazip bir teklif gelmiş ve oraya geçme kararı almış. Ancak oraya geçme kararı aldıktan sonra 4 gün içerisinde 4000 sayfalık bir çıktı almış.
Çok büyük, çok büyük acemilik gerçekten.
Ya bir de düşünsene yönetici falansın ve teknoloji şirketindesin. Hani şeydesin yani hiç düşünmüyor musun bu çıktı cihazlarının falan takip edilebileceğini? Çünkü... Ya doğal olarak düşünsene SK Hynix gibi yani Batı bloğunun da gözünün üstünde olduğu bir firmada çalışıyorsun. Ve geçmek istediğin firma Amerika'da ambargonun kralını yemiş Huawei'yi. Ve sen gidiyorsun istifa ettikten sonra 4 gün içerisinde 4000 sayfalık bir çıktı almaya çalışıyorsun. Daha doğrusu almış, başarmış yani. Hı-hı. Çünkü SK Hynix de tahmin edebileceğin üzere USB stick hani bilgisayarlara USB stick takma işte ne bileyim bilgisayarlarla internete erişip oradan drive'a falan belge atmak tabii ki yasak. Yani engelli zaten yapamıyorsun. Hmm. Bu çıktıları da şeyle engellemeye çalışmış yani dikkat çekmemeye çalışmış. Sırt çantasına ve işte alışveriş poşetlerine falan koyuyormuş bu çıktıları. Sonra bu tespit edilmiş tabii. Tespit edildikten sonra da Kore'deki yargı makamları Endüstriyel Teknoloji Koruma Kanunu'na göre bu eski çalışanı diyelim yargılamış. Ve vardığı sonuçta 18 ay hapse ve 14 bin dolar da cezaya mahkum bırakmış.
18 ay bana çok az geldi. Bir de 14 bin dolar ne ki yani? 14 Değil bin mi? Dolar ne?
Ajanlık gibi bir suç için evet. Baktığında... Evet. Çok yüksek bir ceza değil. Bunun nedeni şuymuş. Huawei'nin bu belgeleri aldığına, alabildiğine dair bir delil bulamamışlar. Bir kanıt bulamamışlar. Hmm. Yani evet. Çalışan bunları yapmış ama bu belgeleri ulaştıramamış oraya. Öyle olunca da cezası görece hafif kalmış diyebiliriz.
Ama ajanlık yapacağından eminler. Yani gönderme amaçlamış mı yoksa?
Ya şöyle düşün abi. Sonucunda sen bir firmadan... Ayrılıyorsun, rakip firmaya geçiyorsun. Hı hı. Ve rakip firmaya geçerken de bir anda firmandan 4000 sayfalık çıktı alıyorsun ki bu çıktılar senin pasaport çıktın, banka dökümlerin falan değil. Gayet firmanın üretim süreçlerine dair çıktılar. Hı-hı, hatta hı-hı. Tam olarak ne olduğunu söyleyeyim. Yarı iletken üretimde yaşanan süreç sorunlarının çözümleriyle ilgili dokümanlar doğrudan.
Güzel.
Hassas bilgiler içeren, ticari evet. sırlar içeren, teknolojik sırlar içeren belgeleri 4000 sayfa çıktı almışsın.
Peki ey Koreli kardeşim. Değdi mi be? Değdi mi bir 3-5 kuruş için şu yaptığın iş? 18 ay şimdi yat bakalım hapisini.
Yani gidebilseydim muhtemelen o 3-5 kuruştan çok daha fazla olacaktı.
Yani işte, de işte.
Sen ama alışveriş poşetinde çıktı taşımaya çalışırsan biraz dikkat çekebilirim. Abi, bir de niye 4 günde 4000 sayfa alıyorsun?
Onu diyecektim bu arada. Evet ya hani nasıl taşıdığından öte. Ya adama sorarlar. Kadına sorarlar kardeşim sen 4 günde 4000 sayfayı ne çıkartıyorsun yani hani taşımayı zaten, geçtim de hani.
Zaten öyle olmuş hayır bir de sormamışlar çünkü o yazıcı sistemlerinde de zaten takip modülü hı-hı. daha doğrusu işte takip eden bir yazılım veya başka bir şey varmış. Neyin çıktı alındığını da zaten görüntüleyebiliyorlarmış. E düşünsene sen 4000 sayfa şirket sırlarını çıktı almışsın. Yani tabii ki demezsen bir de istifa etmişsin. Hani istifa evet. ettikten sonra alıyorsun. Hani şirket için güzel olan şey böyle salak bir çalışandan kurtulmuş olması.
Evet evet ben de onu diyecektim. Ben buradan bütün şirketlere de sesleniyorum. Ajanın da zekisini bulun be kardeşim yani. Yani Allah aşkına bir iş yapacaksanız düzgün yapın ya. Yani mi sorgulamadınız mı bu kadın hani zeki mi ya da nasıl yapacaksınız ha, oturup planlamadınız mı? Yani çıktı alacağım ve getireceğim mi dedi kadın siz de tamam mı dediniz yani.
Ya vallahi düşünsene mesela bünyende 9 sene boyunca böyle birini çalıştırmışsın yönetici falan olmuş. Ben şimdi şeyi düşünüyorum yazık yani. Bir yazık bu kadının altında çalışan insanlar neler çekmiştir. İki yani şirkete yazık.
Evet. Ya bir de yöneticisin. Hani yazıcıların takip edildiğini hiç mi duymadın, düşünmedin, görmedin, bilmiyorsun?
Ve teknolojinin en üst noktasında hani işlev yapan bir firmada çalışıyorsun. Evet. Hani şey değilsin. Bak belki şimdi buradan meslek grubu da vermiş gibi olmayalım ama belki muhasebecide çalışsan onu beklemezsin. Hani demezsin ki ya bu yazıcıdan aldığımız çıktıların da hepsi takip ediliyor demezsin. Ya evet. da en azından beklemezsin. Bankada bile bak muhasebeci demeyeyim. Bankada bile çalışsan belki şey demezsin ya. Herhalde benim çıktılarımı da tek tek takip etmiyorlardır. Halbuki ediliyor. Sen oraya kullanıcı adıyla falan giriş yapıyorsun o yazıcı makinelerine. Zaten yetkin yoksa ne çıktı alabiliyorsun ne fotokopi çekebiliyorsun. Yani bunlar ne için var? Takip etmek için var. Şey için değil. Aa işte giderlerimizi kontrol edelim. Ya zaten binana aldığın çalışanın alacağı çıktıdan gider kaybetmezsin merak etme. Yani şirket bunu düşünerek yapmıyor. Şirket tamamen hangi çalışanın neyi çıktı aldığını kontrol etmek, edebilmek ve kendini koruyabilmek açısından yapıyor zaten bunu.
Vallahi
bu kadar
yani,
artık saf olmayalım ya. Yani
çok,
gerçekten
çok doğru.
Şirketlerin hani biz bir aileyiz ya da şirketlerin böyle bir hayır kurumu olduğunu düşünmekten artık bir uzaklaşmamız lazım diye düşünüyorum.
Keşke. Ama Huawei tabii devam ediyor böyle.
Tabii.
Şerefsizliklere.
Tıpkı SK Hynix'e yaptığı gibi TSMC'ye de bir şeyler yapmaya çalışıyormuş. Evet.
Ahlaksız ahlaksız teklifler yapıyormuş
evet.
demişsin.
Yani ahlaksız ne kadar ahlaksız? Şöyle ahlaksız. Az önce söyledik ya özellikle ABD'nin Huawei gibi, SMIC gibi büyük Çinli şirketlere, teknoloji şirketlerine yaptırımları var. Ve bu şirketler bilgi birikiminden yoksun hale geliyorlar. Hem teknolojiden yoksun hem de bilgi birikiminden yoksun hale geliyorlar bu ambargolarla beraber. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu bilgi birikimini elde edebilmek için TSMC'den, UMC'den ve bu alanda çalışan büyük firmalardan personel almaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de mesela TSMC'nin personellerine 3 katına varan maaş tekliflerinde bulunuyorlarmış TSMC'de aldıklarından. Tabii TSMC'nin de bu tür girişimlere karşı kendi önlemleri varmış kendi çaplarında. Mesela şirket içinde çok fazla departman bazında özelleştirme yapıyormuş. Yani diyelim ki sen üretimin belli bir aşamasında çalışıyorsun, ben başka bir aşamasında çalışıyorum. Öyle olunca ikimizin bilgisi sadece kendi alanlarımızla sınırlanıyormuş. O üretimin diğer evrelerine ait bilgilere ulaşım ya hiç olmuyormuş ya da inanılmaz sınırlı oluyormuş. Böylece bir personelin girip de hani kendi başına bir şeyler öğrenebilmesini, yetki sorumluluğunu aşan şeylere burnunu sokmasını engellemeye çalışıyorlarmış. E buna rağmen ne yapacak o zaman Huawei gibi şirketler? O zaman bir eleman değil, farklı departmanlarda çalışan başka elemanları almaya çalışacak. Burada şöyle bir şey var. Evet, çok yüksek maaş teklif ediyorlar. Muhtemelen çalışma koşulları çok daha iyi hale geliyordur. Yani o çalışanları elde tutabilmek ve alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardır. Ama şöyle bir şey oluyormuş. Diyelim ki bir çalışan bunu kabul etti. Para çok cazip geldi, ihtiyacı var. Dedi ki yani niye kabul etmeyeyim ki vesaire. Gitti. Geri dönüşü olmuyormuş. Yani Huawei'de, SMIC'de ve başka Çinli şirketlerde bir kere çalıştıktan sonra artık Batı bloğunda kabul edilen TSMC, UMC gibi firmalara bir daha asla dönüşleri olmuyormuş bu çalışanların. O yüzden hatta mesela bir çalışan verdiği röportajda demiş ki ben Huawei adına yapılan iş tekliflerinin hiçbirine dönmüyorum bile. O kadar şey ki böyle çamur atılmasından ve üstünde hani o leke kalmasından o kadar korkuyor ki hiç tekliflere dönmüyormuş bile. Bir de bu arada Huawei bu teklifleri kendi üzerinden yapmıyormuş abi. İşte Tayvan'a kurduğu çeşitli veri analiz şirketleri olsun ya da başka bilişim şirketleri olsun onlar üzerinden yapıyormuş. Hani doğrudan Huawei'den teklif götürmüyormuş. Öyle de bir detay var.
Abi şirket mirket konuştuk da konuştuk ama asıl büyük haberi sona saklayalım biz. Çünkü böyle patlayacağız ya orada. O sinir tepemize vurduğunda kapatırız programı hemen. Şu an zaten sabahtan beri de hep olumsuz haberler. İyi bir haber var burada benim anladığım. Reddit'in yükselişi başlıklı bir haber. Nereye yükseliyor bu Reddit?
Evet, işte iyi bir haber mi? Şimdi konuşunca tekrar bir yorumlayalım. Abi şöyle, Reddit tabii ki bir şirket. Bunu da insanlar bak bu arada genel olarak sen de ben de insanlar derken hani biz süperiz de çevremizdeki insanlar işte altta onlar anlamıyor falan anlamında söylemiyorum. Ama hepimiz dikkat edersen bir otopilot modunda gidiyoruz. İşte Instagram'ı bedava kullanıyorsun. Facebook'u bedava kullanıyorsun.
Doğru.
Reddit'i bedava kullanıyorsun. Gerçekten çok ünlü bir söz var ama çok klişeleşmiş ya, bir ürün bedavaysa aslında ürün sensindir diye.
E
gerçekten öyle. Yani düşünsene sen Instagram'a fotoğraf koyup işte sonra da binlerce, on binlerce fotoğraf, video izleyesin ve bunları bedava yapasın diye bu platform olabilir mi?
Olamaz.
Olamaz. Ya bunların da sonucunda ya kar etmese bile başa baş gelmesi gerekiyor ki ekonomi dersi alanlar da bilirler. Şirketlerin asıl amacı karlarını maksimize eden kuruluşlar olmalıdır. Yani hiçbir şirketten ya biz başa baş gidelim hani karımız, gelirimiz giderimizi karşılasın sıfıra sıfır olalım diye bir şey bekleyemezsin. Bütün şirketler yapıları gereği karlarını maksimize etmeyi amaçlarlar. Şimdi Reddit de böyle. İnsanlar tabii kullanıyor. Tabii Reddit, yanılmıyorsam Reddit Plus ya da Premium üyeliği vesaire var ama bunun dışında aslında bedava kullanabildiğin hem senin katkıda bulunduğun siteye hem de orada yapılan şeylerden faydalanabildiğin bir platform. Reddit ama geçtiğimiz yılda özellikle 2023 Mayıs ayında yaptığı bir değişiklikle kendini biraz daha farklı konumlandırmaya başladı. Neydi bu değişiklik? Dedi ki biz artık API'mızı bedavaya sunmayacağız. Ve bunda da dedi ki ya bizim bunu yapmamızın sebebi aslında küçük geliştiricileri engellemek değil de Google'ın, Microsoft'un, ne bileyim OpenAI'ın vesaire bizden bedava verileri çalmasını engellemek diye bir şey uydurdu. Uydurdu mu diyelim ya da bir bahane öne sürdü diyelim. Şimdi Reddit bunu yapınca tabii bütün üçüncü parti Reddit uygulamaları neredeyse kesildi. Hatta Reddit'in içinde aylarca süren protestolar yaşandı. İşte subredditler, yani konu başlıkları, Reddit'in içindeki konu başlıkları kapatıldı. orası yani askıya alındı. Kullanıcılar oraya yazmadı, yazamadı. Niye? Çünkü o aktiviteyi düşürmek istediler. Hani o protesto ile aktiviteyi düşürecek ki Reddit diyecek ki ha bizim aktivitemiz bu kadar bak düştü bu protestoların sonucunda biz demek ki bu kararımızdan vazgeçmeliyiz. Getirmeye çalıştılar ama olmadı. Az sonra da söyleyeceğiz rakamlarla. Peki Reddit bu üçüncü parti uygulamaların önünü keserek ne yapmış oldu Meriç?
Ne yapmış oldu?
Artık sadece kendi uygulamaları üzerinden Reddit'i kullanabiliyorsun. Yani resmi Reddit uygulamaları.
Hayda.
Bu da aslında ilk başta kulağa çok ne bileyim kötü amaçlı gelmiyor. Tamam resmi uygulaması üzerinden kullanıyoruz. Ne olacak ki diyebilirsin. Ama burada şöyle bir şey var. Reddit kendi uygulamaları üzerinden reklam veriyor. Ve o reklamlardan gelir elde ediyor. Bak bu kötü amaçlı değil bence. Ben hala burada şey diyemiyorum. Ya tabii ki işte yani bu ticari bir firma ve doğal olarak kendi kar maksimizasyonunu düşünmek zorunda.
Doğru.
Yani ben hala burada inanılmaz kullanıcıların aleyhine yapılmış bir şey açıkçası göremiyorum. Bu yaptığı hamleler de meyvesini vermiş Meriç. Reddit ilk kez kar açıklamış. 2024'ün son çeyreğinde 29,9 milyon dolarlık bir kar açıklamış ve şöyle düşün. Bu kar bir önceki çeyrekte gelen 7,4 milyonluk zarardan sonra geliyor. Yani 2024'ün 3. çeyreğinde 7,4 milyonluk bir zarar var. Bir sonraki çeyrekte, son çeyrekte ise 30 milyon dolara yakın bir kar var. Bunun yanı sıra az önce dedik ya protestolar oldu, subreddit kapandı, askıya alındı dedik ya. Ama bir bakıyoruz. Reddit'in günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı %47 artmış.
Hayda. Nasıl oldu?
E işte bir yandan da baktığında ya belki dikkat etmişsindir. Google'da bir şey aradığında Reddit çok ön planda.
Evet, direkt bir soru yazdığımda Google'a direkt Reddit çıkıyor yani
Değil mi?
neredeyse.
Direkt
Evet.
Reddit çıkıyor. İşte diyorsun ki
Evet.
şu ürünü alayım mı? Ya da şu
Evet.
üründeki şöyle bir sorun diyorsun. Google artık kendi sayfalarını vermektense Reddit ve subredditleri hatta işte böyle
Evet.
değişik başlıkları falan göstermeye başladı. Reddit'in geliri de bir yılda %68 artmış ve 207 milyondan 384 milyona çıkmış. Tabii ki bunların sebepleri neler? İşte en başta saydık bir üçüncü parti uygulamaların önünü kesip reklam gelirlerini kendi uygulamaları üzerinden artırması var. İki, işte Google'la birlikte özellikle yaptığı işbirliğiyle trafiği çok fazla yönlendirmesi var. Trafiği yönlendirdikçe o trafikten kaynaklı reklam gelirlerin de daha fazla artmaya başlıyor. Vesaire vesaire. Bunların hepsi böyle tavuk yumurta olarak bir döngü içinde birbirlerini besliyorlar. Bir yandan da OpenAI ve Google'la yapay zeka modellerini eğitmek için de bir anlaşma yapmış Reddit. Ve bu anlaşma sonrasında da Reddit'in kendi gelir kalemleri içine diğer olarak sınıflandırdığı kategoride geçtiğimiz yıla göre 33 milyon dolarlık bir gelir artışı gözlemlenmiş. Bu yapay zeka anlaşmalarını diğer grubunda kategorilendiriyormuş Reddit. Ama şimdi hemen farklı bir haberi geçeceğim bununla bağlantılı olarak. Bir yandan sen bu kadar yapay zekayı Reddit kullanıcılarının üzerinden beslenecek hale getirirsen ne olur? Kullanıcılar da bunun farkına varırlarsa o sistemleri yanıltmak, şaşırtmak için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Bu yaşanmış. Bunun etkileri tam olarak görülmemiş bu arada. Onu söyleyelim. Ama Britanya'da yaşayan kullanıcılar özellikle Google'ın yapay zeka genel bakış ismini verdiği bir özelliği manipüle etmek için Reddit'i kullanmışlar. Şöyle ki şundan şikayetçi olmuşlar demişler ki ya turistler geliyor özellikle sosyal medya influencerları geliyorlar ve hakkında iyi yorum yapılan yerleri sırf Instagram'larında paylaşabilmek uğruna hani sırf sosyal medyada görünürlüklerini artırabilmek, popülerlik uğruna lokal insanlar, yerel insanlar için çekilmez hale getiriyorlar. Yani bir mekanın önünde 200 metrelik kuyruklar oluşuyor sırf ünlendiği için ve tutup Reddit'te farklı mekanlar için böyle manipüle edici yorumlar girmeye başlamışlar. Çünkü Google bir açıklama yapmış ve demiş ki hani bizim yapay zeka genel bakış özelliğimiz Google'ın algoritmasında en üstte yer alan yerlere önem veriyor. Yani işte Reddit hani en üstte yer alıyor ya, en güvenilir ya da nasıl diyeyim en popüler kaynaklardan biri Google için. Ne olacak? Oradaki önerileri biraz daha ön plana çıkarıp o yapay zeka modeli oradan beslenecek. Bu tıpkı şey gibi, hatırlarsan Google'ın Gemini yapay zekası da insanların pizzasının üstüne uhu sürmesini ve taş yemenin sağlıklı olmasını söylemişti ya. Bu da neden kaynaklanmıştı? Yine o yapay zeka modelinin aslında anlamlardan bir haber olduğu için, yani o kelimelerin ve cümlelerin anlamını bilmediği için, gerçekten zeki bir şey olmadığı için tutup çok trafik alan ve bilgi veriyormuş gibi görünen sitelerin içeriğini doğru olarak kabul edip kullanıcılara sunmasından kaynaklanmıştı. Şey gibi düşün. Bizde bir yapay zeka geliştiriliyor. Yine Google'ın Gemini gibi ama kaynak olarak Zeitung'un haberlerini alıyor. Tıpkı onun gibi düşün. Sonra soruyorsun işte şurada ne olmuş diye. Zeitung haberlerini sana öyle kaynak kaynak olarak da vermiyor. Bir de bu yapay zekalar öyle ya, kaynak vermiyor. Doğrudan cevap olarak veriyor. Nereden geldiğini de bilmiyorsun.
Evet.
İşte Reddit'in bu yükselişi de hem kendi ticari başarısı anlamında anlamlı ama bir yandan da özellikle yapay zeka modellerinin Reddit kullanıcılarının yorumları üzerinden şekillendiriliyor olması biraz düşündürücü ve manipülasyona açık. Şu anda yapılan böyle toplu bir manipülatif hareket yok. Hani dünya genelinde Reddit'te hani tutalım da her şeyi yanlış yazalım diye. Ama yapay zekaya çok bel bağlamanın da, yapay zeka adı verilen diyelim, modellere çok bel bağlamanın da ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor bunlar.
Doğru. O modellere bel bağlamayın arkadaşlar. Çünkü sizin Instagram'da gördüğünüz modeller aslında gerçek hayatta o kadar da güzel kadınlar değil.
Değil mi? Mesela bundan anladığı buymuş.
Ben modelden sonrası öncesini unuttum. Sen model deyince aklım birden şey yaptı. Yani çok inanmıyorum ben modellere zaten, o modeller. Çünkü bir tanesini gördüm ben gerçek hayatta. Kız hiç güzel değildi yani, şeyim böyle.
Kimi gördün?
O zaman takip ediyordum. Kızı gerçek hayatta görünce takibi bıraktım. Çünkü çok kısa ve böyle makyajı çok kötüydü. Model değildi bu arada da. Insta fenomeniydi. Ama kız çok güzel duruyordu dışarıda şeyde, Instagram'da.
Türk müydü? Türk
ya, Ankara'da. Ankaralı bir fenomen. Şu an hatırlamaya çalışıyorum.
Oh, bunu. İyice daraldı. Hadi bakalım.
Ya evet evet.
Bizi dinleyen varsa Ankaralı.
Ya yok ya, kız bayağı tanıdık biri ya, şey değil. Görüşmedik bu arada. Böyle yoldan geçiyorken gördüm kızı. Bir yerde oturuyordu.
Yani şey, hani şey ünlülüğünde değil mi? Böyle Danla Bilic ünlülüğünde falan mı?
Bir tık aşağısında Danla Bilic'in ya, dur. Kızın adını hatırlayacağım. Neyse, kızın adını hatırlamıyorum ama gördüm ve dedim ki ya bu muymuş, Allah aşkına yapmayın. Instagram'dan direkt unfollow ettim. Üzülmedi çünkü gün, haberi bile yok büyük ihtimalle.
Aynen, o gün ben de diyecektim ki o gün yatamamıştır eminim.
Uyuyamamıştır.
Meriç niye beni takipten çıktı acaba diye.
Ya, fare daha küsmüş, daha demiş ki ya yani. Evet. Bir haftadır beklediğimiz, daha doğrusu benim beklediğim o büyük an geldi, çattı.
Nedir o?
Vallahi şu an heyecandan konuşamıyorum be Buğra yani.
Yoksa hala Katya'nın etkisinde misin?
Hayır ben... işte değilim bak, o kadar heyecanlıyım hani, Katya Matya bunun yanında hiç sıfır kalır, öyle heyecan yani. Şu an mesela Katya içeri girse daha az heyecanlanırım bu konuya.
Emin olamadım. Bana yalan beyan gibi geldi ama
işte hadi bakalım. Hiçbir zaman yaşamayacağı için sallayabilirim. Yalanı söyleyeni miyorlar ya yani, o yüzden. Pat Gelsinger. Şimdi Reddit'ten bahsettin bak, vizyoner hareketler. Milyonlar, karlar şöyle böyle. Reddit dediğin küçücük bir şirket. Bunların evet, yanında, Intel'in yanında en
tabii,
azından.
Hani, tabii.
Ama onlar bile vizyoner hareketler yapıyorken, bizim Pat kardeşimiz, biz burada 25. bölümdeyiz. Hala bir vizyoner hareketini göremedik. Bir de üstüne batıyor da batıyor. 349 milyar milyon dolar zarar ilan etmişti bunlar, açıklamıştı. Kaç milyardı unuttum.
Yani 349 değildi ama az sonra söyleyeceğiz ya da şimdi söyleyeyim. Geçtiğimiz çeyrekte 16.6 milyar dolarlık bir zarar daha ettiler.
Sen Pat... 16.6 milyar milyon dolar sen. Bu paraları ne ettin? Nerede bu paralar?
Ya bu arada tek çeyreklik zarar mı?
Tek çeyrek bir de. Bunu bir de 4'te çarpsan ooo şirket battı zaten yani.
Ondan önceki çeyrek 1.6 milyar dolardı. Onu haberleştirmiştik. Ama 31 Ekim'de tekrar mali tabloyu açıkladılar. Kendi son çeyreklerine dair. Orada bir 16.6 milyar dolar daha zarar etmiş Intel. 1.6 milyar dolarlık zarardan sonra hatırlarsan 15 bin kişiyi falan işten çıkarmıştı Intel.
Evet.
Ama bizim konuşmadığımız başka önlemler de almış. Mesela çalışanlarına verdiği bedava çay, meyve ve kahve servisini sonlandırmış. Gerçekten inanılmaz.
Bravo gerizekalı, evet.
Spor salonlarındaki antrenörleri iptal etmiş.
Hı hı.
4 yıllık çalışmadan sonra verilen ücretli izinleri iptal etmiş. Bu anlaşılabilir bu arada. Ben çok şaşırmadım. Ve çok şaşırdığım bir hizmeti varmış Intel'in. Kaliforniya, Arizona ve Oregon arasında uçuş hizmeti varmış Intel'in.
Bedava mı?
Benim anladığım öyle. Çalışanlarına verdiği bir uçuş hizmeti varmış. İsmi de Intel Air Shuttle'mış. Adamlardaki cömertliğe bakın. Evet.
Air Shuttle.
Ben hani dedim ki acaba Air Shuttle herhalde uçak olamaz. Çok hızlı gidiyordur ama hani ne bileyim bir şeydir dedim. Yok bayağı uçak hizmetiymiş. Onu sonlandırmışlar. Bravo gerçekten. Fakat Intel'e göre bu mesela yiyecek içecek mevzusu 100 milyon dolarlık bir maliyet yaratıyormuş yılda. Bu yüzden demişler ki hatta Intel'in insan kaynaklarından sorumlu başkanı demiş ki bu geçtiğimiz zor günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde gerçekten böyle bir şey
böyle
demiş.
Böyle mi demiş?
Neredeyse böyle bir şey demiş. Böyle müsriflikleri karşılayabilecek durumumuz yok demiş. Böyle bir açıklamayla iptal etmiş. Ama Intel çalışanlarına güzel haber. 15 bin kişi de hazır işten çıkarıldığı için sanırım. Ve herhalde baktılar ya bu 16.6 milyarlık çeyreklik zararı 100 milyonluk yiyecek içecekten çıkaramayız. Nerede battı balık yan gider demişler. En azından çay ve kahveyi tekrar bedava yapmışlar. Ama bak meyve yok. meyve gitmiş yok. Abi. O gitti. Artık evet. Çalışanlar muzlarını, elmalarını, portakal mandalinalarını evden getirecekler.
Bir sonraki çeyrekte 16.5 milyar dolar zarar ilan ederler.
Evet, iyi ihtimalle. Ya inanılmaz gerçekten.
Bunu İntel'de bu kararları alan kim?
Konuya bak.
Evet, yani
muhtemelen insan kaynakları alıyordur. Yani tabii buna insan kaynakları tek başına karar vermiyordur.
Evet.
Yönetim kurulu ve özellikle mali taraf diyordur ki kısacaksınız. Yani bütün birimlere diyordur ki kısılacak bu. Çünkü hatırlarsan biz Intel'in yine 1.6 milyar dolarlık zarar haberini yaptığımızda Ağustos ayında demiştik ki Intel artık kendine maliyet yaratan bütün projeleri durduracak. Hani eğer orada bir ilerleme görmüyorsa belki deneysel olabilecek şeyleri bile durduracaktı. Gerçekten de öyle yapmışlardı. Ama yani çalışanın meyvesinden ya çalışanın verdiğin bu kadar büyük bir şirketsin. Meyveden, çaydan, kahveden kısmak nedir gerçekten? Ya düşünsene abi yani Intel gibi bir firmada çalışıyorsun. Bir gün diyorlar ki ya öyle müşkül bir durumdayız ki sen hani kahve içiyordun ya bedava artık o bedava değil. Ben çalışan olarak derim ki ben buradan ayrılayım ya. Ya bitmiş artık.
Doğru. Doğru.
Çünkü diyor ya hani 100 milyon dolar bunun maliyeti vardı. Peki sen evet. Yönetim kuruluna verdiğin bonuslardan kıstın mı?
Kısamaz. Kısar mı?
Pat Gelsinger'ın bu sene sonundaki bir bonusuna bir bakalım ne kadarmış.
Evet. Ya arkadaşım ya. Ya insan kendi çalışanın lokmasını sayar mı ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir de Intel'sin sen. Koskoca Intel. Dünyada 3-5 tane şirket var zaten. Bu büyüklükte.
Aynen öyle Intel. Bu arada. Gerçekten yani... dünyada 3-5 tane şirket var. Kendi işlemcisini üretebilen falan. Hatta kendi işlemcisini üretip tasarlayabilen belki 2-3 tane şirket vardı. Çünkü AMD, Nvidia, Apple, Snapdragon bunların hepsi kendi işlemcisini tasarlıyor. Yine geçen haftalarda bahsetmiştik ama bunların en büyük özelliği ne abi? Bunlar fabrikasız şirketler. Kimlere? TSMC'ye, Samsung'a ürettiriyorlar.
Evet.
Intel'in kendi fabrikası var bir de. İnanılmaz ya. Yani bu
Müthiş.
arada şey haberleri de çıkmaya başladı. Acaba Intel too big to fail mı? Hani Intel'in batması gibi bir şey söz konusu olursa Amerikan devletinin devreye girebileceğinden falan bahsediliyor. Batmaması için.
Ne yapabilir ki?
Borçlarını yapılandırır muhtemelen.
Vergi affı falan mı?
Kayyum atamaz diye düşünüyorum. Kayyumu TMSF
Kayyum
gibi bir şeye devrediyormuş.
atamaz mı? Pat Gelsinger her şeyi hak ediyor ya.
Pet'i yollasın da.
Evet. Evet, ben Trump
İş
yerine olsam
yerlerine
ilk onu
girer.
yapardım şu an.
Değil mi? Şey yapma.
Ocakta
Özel
direkt.
bir özel bir şirketin yöneticisini kovuyor. Türkiye mi kardeşim bu?
Az demokratik burası.
Doğru.
O
İleri değil
yüzden
işte.
ileri değil. Daha yolları var.
Ama bir yandan hani çalışanlar açısından bu güzel haber dedik. Bir yandan tabii ki Intel'in başındaki bulutlar gider mi? Kara bulutlar yok olur mu? Olmaz. Yine çokça yer verdiğimiz 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerinde stabilite sorunları vardı ya, voltaj yüksekliğinden dolayı. Onlarla ilgili toplu bir dava açılıyormuş. Açılmış
Haydi
Intel'e karşı.
bakalım.
Davacı demiş ki Intel kullanıcılarını, tüketicilerini kandırdı. 13. ve 14. nesil işlemcilerdeki sorunu daha satmadan önce biliyordu.
Hayda.
Buna rağmen yüksek performanslı işlemci diye reklamlar yapıp satmaya devam etti. Üstüne üstlük herhangi bir geri çağırmada vesaire bulunmadı. Sadece işlemcileri değiştirip garantiyi de 2 sene uzattı. Ama bu sorun için yeterli bir çözüm değil. Intel'in dolandırıcılık, garanti ihlali ve New York'un tüketici koruma yasalarını ihlal etmesinden dolayı bir tazminat ödemesi gerektiğini düşünüyor davacı ve diyor ki sorun yaşayan herkes bu davaya katılmalı. Hani bu dava sonucunda Intel aleyhine bir şey çıkarsa onlar da paylarını almalı diye. Bu davalar genelde şöyle oluyor bu arada. Evet, açılıyorlar. Mesela işte Apple'ı açıyor, Intel'i açıyor, Google'ı açıyor ve genelde kazanılıyorlar. Ama davacı sayısı o kadar fazla oluyor ki 300 bin tane falan davacı oluyor. Bir bakıyorsun sana sonra mahkemeden işte bir tane mektup geliyor. Tebrikler, davayı kazandınız. Ödülünüz 98 sent falan. Hani çünkü o kadar çok davacı oluyor ki Intel'in toplam ödediği tazminat bölününce öyle bir şey düşüyor sana. Ha, ama burada işte o işin bir de sembolik yanı var. Sonucunda Intel'in evet sana düşen para 98 sent, 3 dolar, 5 dolar oluyor ama Intel'in cebinden öyle bir para çıkıyor ki günün sonunda. Zaten
Doğru.
adamlar işte çalışanın çayından kahvesinden kısmaya çalışıyor. Hani düşünsene.
Evet.
Ama böyle bir şey geleceği belliydi. Biz de zaten konuşmuştuk acaba toplu davaya dönüşür mü diye. Dönüşmüş gibi duruyor şimdilik. Bunu da ilerleyen zamanlarda gelişmeleri ve sonuçlarıyla birlikte aktarmaya devam ederiz. Ve son bir gelişme var Intel ile ilgili. Pat Gelsinger geçtiğimiz günlerde, senin en sevdiğin karakter, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Demişti ki ya, kullanıcıların böyle ayrı ekran kartları aldığı bir pazarda değiliz. Kullanıcılar daha çok mobil entegre çözümleri tercih ediyorlar. O yüzden de hani böyle Intel'in benim gerçekten çok takdir ettiğim Archmage isimli ekran kartları vardı. Ve çok güzel fiyat performans ürünleriydiler. Intel'den beklenmeyecek derecede. Ve biz şeyi bekliyorduk. Battlemage'i bekliyorduk. Yani ikinci nesil harici ekran kartlarını bekliyorduk. Ama Pat Gelsinger'ın bu açıklamasından sonra da tüm teknoloji dünyası gibi ben de ha, bunlar yavaş yavaş demek ki o ekran kartı yatırımlarını herhalde durduracaklar ve bir ekran kartı macerası da neredeyse başlamadan bitmiş olacak diye düşünüyordum ama gelen bir söylentiye göre Intel Battlemage serisi ekran kartlarını bir ay içinde tanıtacakmış. Gerçekten çok güzel olur Merit, çünkü sundukları performansa göre istedikleri fiyat gerçekten çok uygundu. Günümüzde de özellikle hani Türkiye'deki ekonomik koşulları düşündüğümüzde insanların öyle tutup da ya ben işte 40-90'lı sistem kurayım, 50-90 çıkacak mesela, 50-90'lı sistem kurayım deme gibi bir lüksleri yok. Herkes parasının karşılığında ne kadar fazla performans alabileceğine bakarak sistemler kuruyorlar. Intel'in çözümleri de en azından ilk nesildeki ekran kartında çok başarılıydı ve ben ikinci neslinde de bunu devam ettirmesini bekliyordum açıkçası. Umarım da gelecek sene, gelecek ay pardon, tanıtılacak ekran kartlarıyla buna devam ederler ve belki de bakarsın Intel'in bir yandan da böyle kurtuluş yöntemlerinden biri haline gelirse hem bu işin peşini bırakamayacaklarını anlarlar belki de.
Bu davaya ben de dahil olabiliyor muyum ya? Müdahil olabiliyor muyum kardeşim?
Eğer mağdursan evet. Ama
kardeşim biz her bölümde oturup burada Pat Gelsinger konuşuyoruz. Mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Ben de o 98 centi boynuma asarım ben. Ben o kağıdı bize alırım. Bize. Boynuma asar gezerim kardeşim. Pat Gelsinger işte böyle adamlar diye şey yaparım, gezerim.
Lütfen sen de davaya psikolojik etkilerinden dolayı katılır mısın? Ben çok merak ediyorum nasıl bir hal alacak.
Ben katılırım. Belki ben bunun öncüsü olurum. Birçok insan da arkamdan katılır. Daha da fazla para koparırız umarım Intel'den. Intel'in batışına ön ayak olup ardından işte bu programı, bak biz demiştik Intel batacak Pat Gelsinger yüzünden diye de bir noktada belki reklamını yaparız. Ben hala bir şirketin niye çalışanların lokmalarını, mesela bir sonrakinde ne diye işçi çıkaracaklar? Bir dakika, sen çok yiyorsun, sen çok kahve içiyorsun, bedava mı bu kadar da içilmez deyip mi çıkaracak mesela bir dahakine?
Şey yani yapıyormuş içeride biri, mesela HR'dan biri herkesin kilo bilgisini, işte vücut kitle endeksi, onları tutuyormuş ve şey diyormuş.
O zaman bir sonraki çeyrekte bu, ben şimdi Intel'e şöyle bir şey öneriyorum. Mesela her çeyrekte zarar açıklıyorlar ya. Aynı zamanda her çeyrekte zarar açıklıyorlar. Hani, yani hani bunu ağzımdan çıktı böyle. Aslında böyle değil olay ama. Hani açıklıyorlar. En azından son iki çeyrekte ben açıkladılar.
Ben de onu diyecektim. Hani bu nasıl bir şey diye. Okey.
Mesela bir sonraki çeyrekte aynı zamanda çalışanların kilolarına bakıp, bir dakika sen 5 kilo almışsın son çeyrekten beri, sen burada çok fazla yiyip içiyorsun, senle evet, yolları ayırıyoruz diyerek evet, lokma kesinlikle saymayı gerçek hale getirmelerini öneriyorum.
Bence de, ya da mesela kilolu çalışanlarına az yemek versinler.
Ha ya da öyle olabilir, hani bir kilonun üzerindekilere artık hani bir dakika sen bu kadar yiyemezsin diye.
Evet.
Ya çünkü bir kahve içenin çalıştığı işle 3 kahve için çalıştığı iş aynı mı?
Ki bir de kahve çarpıntı falan da yapıyor.
Evet, sağlığa da çok yararlı değil yani günde 3-5 kupa kahve içmek.
Değil mi?
Bir de kahve içiyorken daha az çalışıyor da olabilirsin. Oturup sohbet muhabbet. Mesela, evet, vallahi bir şey diyeyim, ben Intel'e buradan sesleniyorum. Kardeşim 8 saat o insanları o odadan çıkartmayacaksın. 8 saat çalıştıracaksınız ya.
Hatta şey, yetişkin bezi bağlayın.
Aynen. Hatta yemek de yok, serum. Ver serumu koluna, yapıştır. Yemek falan da yok. Alsın serumdan yemeğini, eve gidince yer.
Ben Intel'in bu açıklamayı yapan, hani işte birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugün de açıklamasını yapan insan kaynaklarının başındaki hanımefendinin profiline girdim LinkedIn'den. Şu anda Amerika'da saat kaç?
12.
12.
11.36.
Bir cumartesi sabahı bir bakacak. LinkedIn'den şu kişi profilinizi görüntüledi.
Ben de bakayım mı? Gözdağı verelim.
Aynen.
İsmini söyler misin?
Christy Pambianchi.
Ben de tıkladım. Bir de takip de ettim. Hatta connection isteği de yolladım.
Gerçekten diye.
Evet. Evet. Bak hani görebiliyor musun şu an? Bilmiyorum ama evet yani. Yok öyle, yok öyle. Sen bizim siyasilerimizin laflarını çalıp şirketinde kullanamazsın. Ben kabul ederse bir çift lafım olacak. Pete de selam ileteceğim buradan. Diyeceğim ki siz ne biçim insanlarsınız kardeşim. Yani yok öyle sadece profiline baktı falan. Connection kabul eder, etmezse kendi bilir. Intel'i, ben ederse, Intel'i kurtarmak için çabalıyorum.
Ederse şey diyecek misin? Benim işte partnerim Intel'de çalışıyor. Kahvesini evden götürüyor, bizim masraflarımız arttı.
Hayatımı ne kadar etkiler böyle bir mesaj atmak.
Bir şey değil mi? Hiçbir şey yapamaz. Türkiye'de olsa bir şeyler olabilirdi biliyorsun. Türkiye'de bir tane, evet, Pegasus çalışanı sanırım Kandil'de rakı içtiği için Amerika'ya göç etmek zorunda kalmıştı. Sonra da Pegasus geçtiğimiz günlerde yüzsüzce özgürlük temalı bir cumhuriyet kutlama mesajı
işte yayınlamıştı. Ama Buğra'cığım adam özgürlüğüne kavuştu yani.
Doğru. Doğru. Doğru diyorsun.
Evet, çok haklı. Ben onun reklamı gördüm. Dedim ki niye linçliyorsunuz adam? Amerika'ya gitti. Özgürlüğüne kavuştu. Yani nasıl gidebilirdi ki Amerika'ya Pegasus'ta çalışıyorken?
Doğru. Doğru diyorsun abi. Yani Amerika'da ben böyle bir etkilenme olacağını düşünüyorum. Bir de sen şey demeyeceksin, yani küfür etmeyeceksin. Diyeceksin
Tabii
ki
ki.
sizin yüzünüzden partnerim işte
Evet.
evden kahve getiriyor, benim masraflarım 3 katına çıktı falan diyeceksin.
Evet.
Sonucunda sana şeyi soramaz. Senin partnerin kim diyemez.
Sana
Sen
ne?
dersin ki
Evet.
KVKK var bir kere.
Saçma sapan bir tartışma içine girip Christie ile.
Amerika'daki ondan işte GDPR, KVKK dersin ki ben size partnerimin ismini vermek zorunda değilim. Eğer biraz daha ısrar ederseniz sizi mahkemeye veririm dersin.
Olur. Zaten mahkemeyle uğraşıyorsunuz.
Ha.
Haberiniz olsun diye de
Ha.
eklerim.
Aynen öyle.
Sonra bizim podcast'in linkini atarım. Artık YouTube'da da varız ve alt yazılar çok güzel çevriliyor. Otursun bir de izlesin onu.
Ha,
Öğrensin
aynen
şirket
öyle.
nasıl yönetiliyor. Bir iki de şey yaparım. Tavsiye veririm. Bak böyle yapmayın. Haberiniz
Yo, hayır
olsun diye.
hayır. Tavsiye parayla olmaz.
Ben ayağa alışsın. Önce bedava bir iki. Beğenirse.
Çalışanların kıstığı 100 milyon doların birkaçını bize versin, tavsiye verelim.
Evet. Çok
Bak, 100
doğru.
milyon hepsini de istemedim.
Hepsi değil ya. 1 milyon yeter ya.
1 milyon dolar yeter. Yiyeceklerde benden söz. Intel'in yiyeceğini de yemem, kahvesini içmem. Söz ben
Ya
dışarıdan
aman.
söylerim. Orada burrito murrito söylerim. Bir
Aynen.
şeyin
Gerekirse
olduğu.
aç kalırım da Intel'den yemek yemem. Vallahi.
Yarın bir gün Intel'de çalışmaya başlarsan çok gülerim.
Ben mi? Yani
Evet.
hangi pozisyonda başlayabilirim sence ben Intel'de? Hadi çay da artık parayla bence. Evet, çay şu an bedavaymış bana.
Sen koskoca doktora yapan bir araştırmacı değil misin?
Evet de Intel'e ne diye alacaklar ki beni? Hangi pozisyon?
Hiç belli olmaz. Şu anda şey alanında çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Ya yani insan DNA'sına falan veri yazılması, bu verilerin okunması vesaire, hani bu DNA üzerindeki çeşitli işte verilerin kaydedilmesi ile ilgili teknolojiler geliştiriliyor. Belki Intel'e yardımcı olurdun ama sen bilirsin.
Kapıyı kapattın mı diyorsun?
Artık Nvidia'ya bari laf etme. Yani birine bir laf etme de artık be adam. Yarın bir gün iş başvurusunda bulunurken background check'te bütün küfürlerin ortaya çıkmasın.
Daha kötüsü background check'te çıkmayıp şirkete girdiğimde birilerinin bu podcast'leri şirkete atması daha kötü
Ama
olabilir
Türkçe
yani
biliyor.
hani.
Ama Türkçe biliyorlar.
İşte maalesef YouTube'da alt yazı artık var.
Hani düşünsene, YouTube'da altyazı var ama Amerika'da işte Santa Monica'da, Santa Barbara'da doğmuş, büyümüş. UCLA'da okumuş. Sonra Evrim Ağacı diye bir kanal, Evrim Ağacı Podcast diye bir kanal buluyor. Hatta bak, Evrim Ağacı da değil, Evrim Ağacı Podcast'i buluyor. Sonra dinliyor hepsini. Diyor ki ya
Evet.
acaba bu iki kişi ne konuştu teknoloji hakkında? Sonra
Sonra
da
tabii.
senin olduğunu anlıyor.
Evet. Hani sesimden.
Tabii, ve seni tanıyor bu arada çünkü.
Evet bir de.
Evet.
Bu ihtimaller gerçekten benim gözlerimi yaşarttı.
Bence böyle bir ihtimal olursa zaten de ki Allah var ve beni cezalandırmak istiyor.
İmana gelebilirim böyle bir şey yaşandıktan sonra gerçekten düşün.
Evet.
Hani bu artık imkansız. Ve sopası yok ki'den yola çıkıp
Dersin ki varmış.
varmış. Bak görüyor musun? Intel bu Christie Hanım bizim siyasilerimizi taklit ediyor. Trump propagandasında taklit etti. Amerika'da demokrat seçmen bizim seçmenimizi taklit etti. Almanya'da yeni başbakan adayı bizim dedemizi taklit etti, ediyor.
Dedemiz demezsek sevinirim.
Tamam, dedemiz demiyorum.
Ben orada iyilik ekini, hani
Ha,
karşı duruş, ben
tamam.
dedem de, ben
Dedem,
dedem
tamam.
olarak kabul
Benim
etmiyorum, evet.
tamam. Dedemi, ben dedem demeyi kabul ediyorum. Benlik sıkıntı değil.
Pirom da
Dedemi,
diyebilirsin.
piromu taklit etti mesela. Görüyor musun nasıl dünyaya yön veriyoruz be?
Turgut Özal'ın zamanında bir lafı vardı. Derdi ki Amerika küçük, pardon, Türkiye küçük Amerika olacak diye. Dünya büyük bir Türkiye olma yolunda ilerliyor
Evet.
gerçekten ama bize
Zaten
yetişemezler ya.
yok yok imkansız. Zaten Turgut Özal da çok vizyoner biri değildi. Ters okumuş olayları anladığım kadarıyla.
Şimdi onun hayranları basmasın burayı.
Biz öldürmedik. Biz öldürmedik. Bize
Vallahi
bulaşmayın.
bizi
Vallahi
yani
bizim ben
ben
hayatta
Turgut
değilim.
ben de hayatta değildim.
Ben hayatta
İkimiz de
olabilirim bu arada. Turgut Özal
hayır.
93'te ölmedi mi?
93 Nisan'da öldü.
Nisan'da mı? Tamam, güzel.
Ben İkimiz de 93 Aralık doğumlu olarak.
Doğru, evet.
Kurtuluyoruz.
Doğru, evet.
Biz öldük. Evet arkadaşlar, Aralık ayında doğum günümüzü kutlarsanız seviniriz.
Lütfen birer pastayla karşımıza çıkıp bizi sevindirirsiniz. Çünkü
Meriç'e Katya Sitaklı bir
pasta
yollarsınız.
Evet. Bir arkadaş bunu yaptı bir arkadaşa.
Gerçekten mi?
Ama bu bir arkadaş ve bir diğer arkadaş dediğim kişi aynı kişi. Çocuk kendisine sevdiği bir karakterin pastasını hediye etti.
Karakter derken?
Bir oyundan bir karakter.
Ha.
Kadının yarı çıplak halini pastaya yapıştırıp ve sonra biz de şakasını yapıyorduk. Ben orasını yiyeceğim, burasını yiyeceğim diye ergen gibi 30 yaşında adamlar. Ve çocuk bize kadını ellettirmedi Buğra, pasta üzerindeki. Kadının hiçbir şeyini bize yedirtmedi, kenarından aldı. Artık o pastayı ne yaptı? Kuzey Koreli askerleri mi anmaya gitti pastayla bilmiyorum ama bize dokundurmadı. Yani mesela ben Katyalı bir pasta yapsam, sen istediğini ye kardeşim, istediğin yerinden ye Katya'nın diye sana da ikram ederdim. Paylaşırdık. Arkadaşlık bunu gerektirir. Maalesef bu arkadaşımız karakteri bize yedirtmedi.
Anladığım kadarıyla bir de yakın zamanda olan bir şey. Yani
böyle evet, 2-3 ay önce, 2 ay önce, Eylül gibiydi.
İnanılmaz gerçekten.
Evet, evet. O zaman artık diğer hedefimiz Christie Hanım, Pat Bey'in evet. Yanında. Evet, ben bekliyorum, umarım beni LinkedIn'de.
Ama şimdi LinkedIn'de she, her yazıyor mu? Yani hanım diyerek bir assumption yapmış olmuyor musun?
Hemen bir bakıyorum. Bir belki kere daha kendi, profiline girdim.
Belki kendi deydem. Christy Bray mi desek acaba? Bray.
Christy Bray. Öyle diyelim. Bray. Christy Bray. Evet.
Evet.
Tamam. Cornell'de yapmış.
Ne okumuş?
Industrial and Labor Relations. Kadın bayağı okuduğu şeyi yapıyor. Satya Nadella tabii ki, o da çıktı önüme. Hemen followlayıp onun da profiline. Şu an sizin kulaklarınızda. Evet şu an... Connect. Evet, onu da ekledim.
Pat Gelsinger'ı da ekle bari. Bak asıl baş suçlu.
Satya'nın mailini girmeniz gerekiyor ekleyebilmeniz için. Sanki ben Satya'nın mailini söyleyeyim bulamayacağım.
Mi? Söyler söyleyeyim misin? Satya.nadella@microsoft.com
Microsoft.com Satya.nadella@microsoft.com
Muhtemelen.
Evet. Ekledim. Pat Gelsinger'ı da ekleyeceğim be. Madem buraya kadar geldik. Pat dayım be. Yaşlı Pat dayım. Sana sövdük sövdük de sen de koca koca adamsın yani. Onun mailini biliyor musun Buğracığım?
Pat.Gelsinger@intel.com
Ciddi misin?
Ya genelde böyle oluyor.
Sen biraz önce Nadella'yı tahmin mi ettin sadece?
Evet.
Ha, ben biliyorsun zannettim.
Hayır, salladım.
Ben de nereden biliyor diye düşünüyorum.
Tabii Satya ile ben mailleşiyorum.
Öyleymiş aslında. Beni Amerika'dan deport ettirmek için başlamışsın bu podcast'te. Intel.com
Yani. Ya evet, umarım şey o da doğru Gmail, bu arada. Gmail.com değildir.
Yok, o da evet öyle. O da doğru.
Bence onu bu doğru değil ettim. Ya. Bu bir kontrol değil bence.
Connect yollandı ama pending diyor.
Doğru olamaz. Abi böyle bir şey olabilir mi? Yani bu doğrulama değildir. Onu söylemek istiyorum.
Ha.
Belki. Yani şeydir belki yani. Hadi gir bakalım.
Bakayım. Pat Gelsinger on Twitter mı Twitter? Tabii yani direkt bunun mailini bulamayız da.
Mesela şöyle söyleyeyim. Hani bahsetmiştik ya, Gabe Newell demiştik. Steam'in kurucusu. Ve şu andaki başkanı. Mesela ona Gaben diyorlar ya internette. Onun Gaben lakabı e-mailinden geliyormuş. Çünkü e-maili gabene@steam.com falan gibi bir şeymiş hani. Ona o yüzden Gaben diyorlarmış. Genelde e-mailler ya işte isim.soisim@şirket bir şey olur. Ya da isim nokta, daha doğrusu noktası sadece soy ismin baş harfi falan. Ama hani tutup da ne bileyim, özel bir şey almadılarsa, böyle Türkiye'deki şirketlerde şey var çünkü. Yani en azından benim çalıştığım şirketlerde oluyordu. Böyle üst yönetici olmuş, bir makama gelmiş. kendini böyle isminin baş harfleriyle falan tanıtıyor.
Tanıtıyor. Sen ya kimsin tanıt ya?
Mesela maile öyle imza atıyor işte. Ne bileyim sen şöyle düşün. Meriç Öztürk'sün. Böyle bütün şirkete bir mail atıyorsun. Sonra işte imza şey hani mesela mo. Saygılar Meriç Öztürk yazarsın ya. Saygılar mı?
Mö şeklinde.
Mö.
Evet. Tabii. Ben onu yapmam tabii ki. Neyse bakalım belki connection teklifi gitti. Belki de benim peşime düşerler bu takipten sonra. Bu çocuk
bu
kimmiş diye.
Gelecek bölümde bunu konuşacağız. Seni,
evet.
Acaba takip isteğini ve arkadaşlık isteğini, connection isteğini kabul ettiler mi?
Evet.
Ederlerse lütfen mesaj at.
Tabii ki. Kesinlikle direkt screenshot'ını atarım. Aa falan diye böyle.
Yok mesaj derken onlara at.
Onlara. Ha Pet'e atarım mesela. Bu bölümleri atmam ama. Yani Pet'e. Aa merhaba Pet abi. Nasılsın? Pet amca falan diye böyle.
Uncle Pet.
Uncle
ona
Pet.
Bir şey yap. Kur'an diyecektim az kalsın. İncil'den birkaç tane. Onların ne? Sure mi deniyor? Bab mı deniyor? Onları paylaşabilirsin.
Olur. Birkaç tane atarım. Bak bunu da paylaş
evet.
Twitter'dan. Bu iyi gider
evet.
falan diye.
Şeyi atarsın. Bakara'yı atarsın. Mesela bu
olur.
Çok ünlüdür diye.
Evet. Türkiye'de bu çok ünlü. Bunun benzeri var mı sizde de? Onu
aynen.
At.
Bakarayla makara yapılıyor falan
evet,
dersin.
Evet. Anlatırım bunu da böyle. Abi başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Yeterince sen özellikle ekledin insanları LinkedIn'den de ekleyerek. Bence
evet.
Eklemelerimizi yaptık diye düşünüyorum.
Yeterince
benim
eklendi.
Ekleyeceğim bir şey yok.
Benim de daha fazla ekleyeceğim bir şey yok şu an için. Sonraki bölümlerde başka CEO'ları işte menajerleri ekleriz belki.
Hanekef
ama şu an
haberi
için.
De gelecek bölüme Haneke... bırakıyoruz.
Tamam neyse hadi Hanekef haberi sonraki bölüme bırakalım. Ben nasıl unuttum bunu diye bir şey yaptım. Arkadaşlar sonraki bölümde eğer beni kabul ederlerse isteğimi hepiniz öğrenirsiniz. Heyecanla bekliyorum. Şimdi hafta sonu bunlar pet torunlarıyla takılıyordur. Satya artık neler yapıyor kim bilir. Bilmiyoruz
Satya
göreceğiz.
Klonunu işe almıştı onunla takılıyor.
Evet klonuyla klonunu yolluyor şey diye. Böyle işe yolluyor falan. O zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
İyi haftalar. Hoşçakalın.